Ayrım 20, sayfa 184. Benim yaşımda ve omuzlar en az benimkiler genişliğinde, tokatlanısı suratlı, işsiz aktör kılıklı adama ait, özellikle iğrenç bir baş parmak gördüğünde, Lo çoğu kez dizlerini o kendine özgü hareketle birbirine sürter, ne olur onu da alalım diye yalvarır, sonra neredeyse yolun ortasına kadar çıkmış olan herif birden gerilerdi. Ah, gözümü üzerinden hiç ayırmaya gelmezdi, benim küçük yumuşacık donum. Belki de sürekli aşk talimden olacak, çocuk görünüşüne karşın çevresine özel bir pırıltı saçar, bu ışıltı benzin istasyonlarındaki herifleri, otelde bavul taşıyan çocukları, tatile çıkanları, lüks arabalara kurulmuş kabadayıları, maviş havuzların yanına uzanmış bronzlaşmış budalaları, öyle şehvet nöbetlerine salardı ki, hani kıskançlığımı daha da artırmasa bu nöbetlerden onur duyabilirdim. Ne var ki küçük Lo saçtığı bu ışıltının farkındaydı. Çoğu kez onu yan gözlerle hoş görünüşlü bir herife ya da benzin istasyonlarındaki yaldızlı kumral kolları kaslı, bilekleri saatli heriflere bakarken yakalamıştım. Lo'ya bir lollipop almak üzere daha sırtımı döner dönmez onu ve yakışıklı tamirciyi gırgırla, şakayla karışık, dört başı mamur bir aşıklaştığın tam ortasında bulurdum. Daha uzun süreler kaldığımız yerlerde oldukça ateşli bir sabah keyfinden sonra gevşeyip uyuşuk gönlümün iyiliğinden ''Ah seni aşırı hoşgörülü Humbert'' moteldeki oda komşularımızdan birinin çirkince kızı Mary ile Mary'nin 8 yaşındaki küçük oğlan kardeşini de alıp sokağın karşı yakasındaki gül bahçesini ya da çocuk kütüphanesini ziyaret etmesine izin verdiğim olurdu. Lo aradan bir saat geçtikten sonra dönerdi. Çıplak ayaklı Mary 10 metre arkasından sallana sallana gelir, küçük oğlansa altın sarısı saçlı, her yanı kaslı, belsi okluklu, salak mı salak yürüyüşlü iki oğlana dönüşmüş olurdu. Okuyucum, bebeğim bana Carl ve Al ile paten kaymaya gidip gidemeyeceğini sorduğunda ne yalan söylemeli pek ürkek çıkardı sesi, orası doğru, ne karşılık verdiğimi kestirebilirsin herhalde. Ona ilk paten alanına gitme izni verdiğim, tozu dumana katan rüzgarlı öğleden sonra hatırlarım. Gözümün yaşına bakmadan kendisiyle birlikte gelmemin hiç de eğlenceli olmayacağını, günün bu saatinin gençlere ayrılmış olduğunu belirtmişti. Sonunda çekişe çekişe bir orta yol bulduyduk. Ben arabayı, burunları tepesine branda bezi gerili açık hava pistine bakan öteki boş arabaların yanına çekmiş, tek düze bir müziğe uyarak pistin çevresinde dönüp duran 50 kadar genci, çoğu da çifti, seyrederken rüzgarda ağaçları gümüşleyip dururdu. Dolly de öteki kızların çoğu gibi bulucu ve yüksek konuşlu beyaz peten pabuçları giymişti. Dalga dalga dönen kalabalığın dalgalanmalarını saymaya girişmiştim ki birden gözden kayboldu Lo. Yeniden ortaya çıkıp da önümden geçtiğinde bir dakika önce pistin dışından kızlar hakkında ileri geri tartıştıklarını duyduğum üç genç serseriyle birlikte olduğunu gördüm. Demin blue jean ya da pantolon yerine kırmızı şort giyip gelmiş o genç, uzun bacaklı şirin şeye laf atanlar da bunlardı işte. Arizona'ya da Kaliforniya'ya giderken otoyolların denetim noktalarında polis bozuntusu bir herif bize bazen öyle dikkatle bakardı ki zavallı yüreğim hop ederdi. Bal var mı bal diye sorar, her soruşunda da benim tatlı sersem kıkır kıkır gülerdi. Sadece ata binenlere ayrılmış bir alandaki kılavuzlu gezinin tek bir halkasını oluşturan Lo'nun at sırtındaki duruşu hala göz sinirlerimi titreştirir durur. Önde yaşlı bir kadın binici, ortada rahvan giden atıyla Lo, arkada ağzının suyu akarak onu izleyen o kırmızı enseli züppe at yetiştiricisi herif. Hepsinin arkasında da herifin şişko, çiçek desenli sırtından dağ yolunda önünde giden kamyondan nefret eden bir sürücü kadar nefret eden ben. Ya da bir dağ kulübesindeyizdir, üflesen uçuverecek bir teleferiğe binmiş süzülürcesine uzaklaştığını görürüm. Gökseldir, tek başınadır. Çıkar, çıkar, çıkar. Yarı beline kadar soyunmuş, gülmekte olan kayakçıların oraya ışıltılı bir doruğa tırmanır. Hangi kentte mola verirsek verelim, hemen o kibar Avrupalı tavrıma kentin akvaryum canlılarını barındıran bahçesinin, müzelerinin, okullarının adresini, en yakın okulda kaç çocuk okuduğunu ve buna benzer ayrıntıları soruştururdum. Okulun dağılma saati yaklaşıp da okul otobüsü geldiğinde biraz gülümseyerek, biraz da yüzen sinirli sinirli seyrederek, acımasız Lolita'nın hiç zaman kaybetmeden taklidini yapmaya giriştiği fark edince kısa zamanda beni de rahatsız eder olmuştu bu tik. Arabayı elverişli bir noktaya park eder, yanımda okul kaçağı küçük bir kız olduğu halde okuldan çıkan çocukları seyrederdim. Bu her zaman güzel bir manzaradır. Bu tip şeyler canı pek çabuk sıkılan Lolita'mı çok geçmeden sıkmaya başlamıştı. Hele başkalarının özel zevklerine karşı çocukça bir hoşgörüsüzlükle beslediğinden olacak bana hakaret eder, mavi şortlu, mavi gözlü küçük kumrallar, kabarık yeşil eteklikli kızıl saçlar, rengi solmuş pantolonlu, oğlansı solgun sarışınlar önümden güneşin içinden geçerken beni okşamasını istediğimde ağzına geleni söylerdi. Bir anlaşma ortamı kuralım diye düşünmüş, akranı kız çocuklarla olmak koşuluyla nerede ve ne zaman olursa olsun yüzme havuzlarından yararlanmasını önermiştim. Billur berraklığındaki suya bayıldığı gibi iyi de dalardı. Ben de şöyle bir dalıp çıktıktan sonra üstüme rahat bir şeyler geçirir, öğle sonrasının koyu gölgelerine gömülürdüm. Kucağımda bazen göstermelik bir kitap ya da bir torba şekerli mi olur, bazen de hiçbir şey olmaz. Sadece erkeklik organımın her bir gözeneği karıncalanarak onun kauçuk bonesi, üzerinde inci gibi su damlaları duran, kaymak gibi güneş yanı teni, kenarı su taşlı şortu, düzgülü südeniyle reklamlardaki kızlar gibi şen şakrak zıplayıp sıçramasını seyrederdim. Ah, daha ergenlik çağına bile ermemiş sevgilim benim. Nasıl da küstahça böbürlenirdim. O benimdir, benimdir, benimdir diye. Daha o sabah tamamlanan sevişmelerimizin inlemelerini kulaklarımda yeniden duyar, yas tutan kumruların dem çekmelerine benzetirdim. Sonra o akşamüstünün sevişmelerini aklından geçirir, güneş ışığıyla mızraklanan gözlerimi bir çizgi haline getirerek, Lo'yu o anda nekes talih tarafından çevresine doluşturularak benim insan bilimsel değerlerime ve yargılarıma sunulmuş öteki süpercikleriyle karşılaştırırdım. Bugün elimi hasta kalbime koyarak söyleyebilirim ki arzu uyandırma konusunda hiçbiri Lo'cuğumun eline su bile dökemezdi. Dökse dökse ya bir tanesi ya da iki tanesi, o da belli bir ışıkta, havada, belli kokuların bir araya gelip karışması sonucunda. Bir keresinde koca çeneli bir İspanyol soylusunun kızı, solgun bir İspanyol çocuk, umarsız bir durumda başarmıştı bunu. İkinci keresinde de, neyse konudan uzaklaşıyorum. Tabi kıskançlığımın berraklığı içinde her zaman uyanık bulunmam gerektiğini, bu göz alıcı atlayıp sıçramaların ne kadar tehlikeli olabileceğini bilmiyor değilim. Başımı bir an için öte yana çevirsem, diyelim ki çarşafları değiştirip odamızı hazırladılar mı diye bakmaya gidecek olsam, bir de bakardım ki ne göreyim, o dalgın gözler gitmiş, sevgilim havuzun kenarına taşa oturmuş, uzun parmaklı ayaklarını suya daldırıyor, suda çırpıntılar oluşturuyor. Her bir yanına birer esmer olan kavrulmuş yatmaz mı? Bunlar benimkinin bakır rengi yaprak tenini, karnının bebeksi kıvrımlarındaki kıpır kıpır cıvayı görürler de aylar boyu uykularında ard arda görecekleri düşlerde kıvranıp durmazlar mı? Ah Baudelaire. Birlikte daha çok eğlenebilelim diye ona tenis oynamasını öğretmeyi denedim. Fakat bir zamanlar olgunluk çağımda iyi bir oyuncuydum ya, tenis öğretmeni olarak sıfırmışım meğer. Bu nedenle Kaliforniya'ya geldiğimizde oldukça ünlü bir hoca tuttum. Bana epey pahalıya patlayan dersler aldırdım. İri yarı, suratı kırışıklı bir eski kurttu bu. Top toplayan oğlanlardan kurulu bir de haremi vardı. Tenis kortunun dışında çökmüş, bitmiş bir ihtiyardı ama dersler sırasında arada bir servis karşılamak üzere karşısındakinden gelen topa sanki yeni açmış bir bahar çiçeğiymişçesine eğildiği olur, top bulunayarak karşısındaki öğrenciyi bulur, mutlak gücün bu ölümsüz inceliği bana aynı adamı 30 yıl önce Cannes'da Büyük Gobert'i perişan ederken seyretmiş olduğumu hatırlatırdı. Bu dersleri alıncaya kadar Lo'nun tenisi hiçbir zaman öğrenemeyeceğini düşünürdüm. Şu ya da bu otelin tenis kortunda Lo'ya tenis alıştırmaları yaptırırken sıcak kavurucu bir rüzgarın İnsanın gözüne dolan tozun dumanın arasından üzerinde garip bir yorgunlukla şen, masum, ince anabelime, kolunda bir bileziğin ışıltısı, kırmalı etek, kara kadifeden tacı, top ardına top yolladığım o günleri yeniden gözümün önüne getirmeye çalışırdım. Ne zaman öğüt verecek, dikkatini çekecek olsam, bu loğunun somurtuk öfkesini üzerime çekmekten başka bir işe yaramazdı. Gariptir, benim de oynamak istemez, en azından Kaliforniya'ya gelmeden önce, dal gibi vuruşu zayıf ama kendince sevimli yaşlı kızlardan biriyle sarsak bir melekle karşılıklı top atıp tutmakla yetinir, tenis oynamaktan çok çevrede tenis topu toplamakla oyalanırdı. Bazen yardımcı olmak üzere öteki kızcağızın yanına gider, koluna değip kemikli bileğine dokunduğumda hafif bedeninin sert kokusunu içime çeker, soldan vuruşu göstermek üzere serin kalçalarını sağa sola oynatırdım. Lo öne eğilir, raketini koltuk değneği gibi yere saplar, güneşli kumral bukleleri yüzüne dökülürken böylece araya girmemden ne kadar tiksindiğini belirtmek üzere koca bir ıh sesi çıkarırdı. Aradan çekilirdim, bırakırdım oynasınlar. Boynumda bir ipek eşarp, hareket halindeki vücutlarını karşılaştırırdım. Günlerin içten içe bir sıcakta astarlandığı güney yarımadaydık yanılmıyorsam, sarsak Lo topu yakalamaya çalışır, kaçırırdı, söver sayardı. Sonra fileye doğru bir allahlık servis yollar, çaresizlik içinde raketini savururken koltuk altlarındaki ıslak, ışıltılı genç ayva tüylerini gözler önüne serer, bu arada daha da beceriksiz olan karşısındaki kız uslu uslu her topun ardından koşturur, hiçbirini yakalayamazdı. Ama ikisi güzel güzel eğleniyorlardı işte. Berrak, çın çın öten sesleriyle birbirlerine kaçırdıkları topların sayısını söylüyorlardı. Hatırlarım bir gün otele gidip soğuk bir şeyler getireyim dediydim onlara. Çakıl döşeli yoldan yukarı otele çıkmış, iki koca bardak ananas suyu, soda ve buzla geri dönmüştüm. Birden tenis kortunda kimsecikler olmadığını görünce sanki göğüs kafesinde bir boşluk olmuş, olduğum yerde kala kalmıştım. Eğildim, bardakları bir sıranın üzerine koydum ve nedendir bilinmez gözlerimin önünde bir an için buz gibi bir seçiklikle Charlotte'un ölü yüzünü buldum. Çevreme bakındım, beyaz şortlu Lo'nun bahçedeki patikanın benekli gölgeleri boyunca iki raket taşıyan uzun boylu bir adamla birlikte aşağıya doğru yürüdüğünü gördüm. Fırladım, koştum arkalarından ama çaldıkları yıkarcasına ilerlerken sanki hayatın akışı birden yolunu değiştirmişçesine görüntünün ansızın değiştiğini fark ettim. Lo ayağında pantolonu, arkadaşı ise şortuyla üzerine otlar bürümüş küçük bir alanda bir aşağıya bir yukarı geziniyorlar, raketlerini çallara vurarak masum masum birdenbire ortadan kaybolan toplarını arıyorlardı. Güneş ışığıyla bezeli bu önemsiz ayrıntıları sadece beni yargılayanlara Lo'ya iyi vakit geçirtmek için gerçekten elimden geleni yaptığımı kanıtlamak için düşüyorum buraya. Kendisi de bir çocuk olan Lolita'mın başka bir çocuğa kendinin bildiği bir iki numarayı, örneğin özel bir ip atlama biçimini öğrettiğini görmek ne kadar da tatlıydı. Dersini bilmeyen süpericiyi, ışıl ışıl cilde sanki güneş geçiren o tatlı kız sağ eliyle sol kolunu güneş yüzü görmemiş sırtına kavuşturmuş, bütün dikkatini Lo'ya vermiş olurdu. Tavus kuyruğu renkleri içindeki güneş de çiçek açmakta olan ağaçların altındaki bu çakıl döşeli yola dikmiştir gözünü. Bu her yanı göz kesilmiş cennette benim çilli küstah sevgilim ip atlar, ip atlarken de yaşlı Avrupa'nın güneş ışığıyla yıkanmış, yeni sulanmış, küf kopan yaya kaldırımlarda, sur diplerinde arzuyla baktım öteki yüzlerce kızın hareketlerini yineler. Sonunda ipi küçük İspanyol arkadaşlarına geri verir, aynı dersi bir kere de onun yinelemesini seyrederdi. Alnına düşmüş saçlarını geriye iter, kollarını kavuşturur, bir ayak parmağını ötekinin üzerine bastırarak bekler, ellerini hala olgunlaşmamış kalçalarının üzerine bırakıverir, bense Allah'ın belası oda hizmetçilerinin odamızı derleyip toplamayı bitirdiklerini düşünüp rahatlardım. Sonra prensesimin çekingen koyu renk saçlarını dilimesine bir gülücük yollayıverir, parmaklarımı arkadan Lolita'nın saçlarına şöyle bir kabaca daldırıp yakalar, ensesine yavaşça ama sıkı sıkıya yapışarak isteksiz yavrucuğumu kısacık bir yemek öncesi birleşmesi için mini mini yuvamıza götürürdüm. Ah yazık beyefendi, kimin kedisi tırmaladı sizi? Olur ya, yemek salonuna oturmuş, Loyla tabldot yemeğimizi yiyoruzdur, onu yemekten sonra da dansa götürmeye söz vermişimdir. O sırada beni özellikle çekici bulan etine dolgun, alımlı çalımlı, oldukça itici kadın azmanlarından biri gelir, bu soruyu soruverir. İnsanlardan olabildiğince uzak durmamın nedenlerinden biri de buydu. Lo ise çevresine olabildiğince çok tanık adayı toplamak konusunda elinden geleni yapıyordu. Sırıtkan bir yabancı yanımıza yaklaşıp araba plakalarını karşılaştırarak memleket epey uzak demek, parlak bir sohbet başlatmaya görsün, bir yakıştırma yapmak gerekirse hemen küçücük kuyruğunu ya da dişi köpeklerin yaptığı gibi kıçını sallamaya başlardı. Her şeye burnunu sokan ana babalar benim hakkımda Lo'nun ağzını aramak amacıyla Lo'nun çocuklarıyla sinemaya gitmesini önerirlerdi. Bir iki keresinde az daha yakayı ele veriyorduk. Gittiğimiz bütün kervansaraylarda o şırıl şırıl boşalan sular başımıza dert olmayı sürdürdü. Ne var ki bir akşam oldukça gürültülü bir sevişmeden sonra ara verdiğimizde komşu odalardan birinden gelen gür erkek öksürüğü sanki ben bizim odada öksürmüşçesine berrak yankılanıncaya kadar odaların duvarlarının bu kadar ince olduğunu düşünememiştim. Ertesi sabah otelin kafeteryasında kahvaltı ederken Lo geç kalkardı, ben de onun yatağına bir fincan sıcak kahve götürmeye bayılırdım. Komşum uzun, erdemli burnunun üzerinde sıradan gözlüklü, yakasında da kulüp rozu taşıyan bir sersem nasıl olduysa benimle sohbet etmeye koyuldu. Bu arada da benim hanımın da onun hanımı gibi çiftlikte olmadığı zamanlar oldukça geç kalkma alışkanlığı olup olmadığını sordu. Taburemden kayarak inerken soğuk bir sesle Tanrı'ya şükür dul olduğumu söylesem bu rüzgarla kırışmış ince dudaklı surattaki garip ifadeye bakar eğlenebilirdim belki de. Kıl payı sıyırıp geçtiğim korkunç tehlikeli beni boğacak gibi olmasaydı eğer. Kahvesini yatağa getirmek sonra da sabah görevini yerine getirmeden içemeyeceğini söylemek ne de tatlı olurdu. Ben de düşünceli bir arkadaş, yufkanın yufkası yürekli bir babaydım. Çocukların halinden oldukça iyi anlardım. Küçük kumralımın bedeninin bütün gereksinimlerini anında yerine getirirdim. Doğadan bir tek konuda şikayetim var yalnızca. O da Lolita'cığımı ters yüz edip içini dışına çıkaramamak. Aç dudaklarımı o gencecik döl yatağına, o kimselerin görmediği kalbine, sedefsiz ciğerine, akciğerlerinin salkımlarına, biçimli ikiz böbreklerine bastıramamak. Özellikle kavurucuyaz öğleden sonralarında, öğleden sonra uykumuzun yapış yapış koyun koyun alanında, Lo'yu kucağıma yerleştirmiş otururken deri koltuğun serinliğinin kendi ağır çıplaklığıma değdiğini duymayı severdim. O tam bir çocuk gibi gazetenin eğlencelik sayfalarına dalmış burnunu karıştırır, bir pabuç, bir bebek ya da raketinin sapının üzerine oturmuş da üzerine oturduğu şeyi kaldırmaya üşeniyormuşçasına benim hazdan erimeme kayıtsız kalır, gözleriyle en bayıldığı çizgi roman kahramanlarının serüvenlerini izlerdi. Çıkık elmacık kemikli, sert el kol hareketleri olan oldukça iyi çizilmiş derbeder bir yumurcak kız vardı ki ben bile bayılıyordum. Sonra kafa kafaya tokuşmuş arabaların fotoğraflarını incelerdi. Çıplak kışlı güzellerin fotoğrafların altına yazılanlardaki zaman, mekan ve olayların gerçekliğinden en ufak bir kuşkuya düşmezdi. Bir de kimileri baştan aşağıya gelinlikler kuşanmış, elinde buket, gözünde gözlük o bölgede evlenen gelinlerin fotoğraflarına bayılırdı. Sineğin biri gelir göbek deliğinin oraya konar, çevreyi kolaçan eder ya da Lolita'nın nazlı solgun meme başlarının çevresini keşfe çıkardı. Sineği yakalayıp yumruğu içinde hapsetmeye çalışır, Charlotte'un yöntemiydi bu. Sonra gene gazetedeki gelin birlikte düşünelim sütununu okumayı sürdürürdü. Gelin birlikte düşünelim. Çocuklar kendilerine konulan birkaç yasağı uysalar seks suçları daha azalır mıydı dersiniz. Genel tuvaletlerin yakınında oynamayın. Tanımadığınız kişilerin verdiği şekerleri almayın. Arabalarını binmeyin. Zorla götürürlerse arabanın plakasını bir kenara not edin. Şekerlerin markasını da tabii diye katkıda bulundu. Okumasını sürdürdü. Yanağı kaçıyor. Yanağıma onunkini kovalıyor. Sürtündü. Gör bak, bu kadarına bile şükrediyordum sevgili okuyucum. Yanınızda kalem yoksa ama okuma yazma bilecek kadar büyükseniz, biz orta çağ denizcileri diye nükte yapmaya giriştim. Sözde bir yerden ezbere okuyordum. Bu şişeye yerleştirdiğimiz eğer diye yineledi. Yanınızda kalem yoksa ama okuma yazma bilecek kadar büyükseniz, evet büyükseniz, bu herif plakanın üzerindeki numarayı yol kenarında bir yere yazmaya çalışmamızı söylüyor değil mi? Seni sersem seni. Yaz Lolita, o minicik pençelerinle yaz. Bu bölümde yer alan yabancı kelimeler. Mary, M A. R-Y Karl C-A-R-L Al A-L-E Baudelaire B-A-U-D-E-L-A-I-R-E Kan C-A-N-N-E-S Gobert G-O-B-B-E-R-T Charlotte C-E-A-R-L-O-T-T-E Ayrım sonu sayfa 192.